Ayrım 17. Yaratılış, Gore Vidal. Sayfa 249. 4. Pers heyeti büyük bir törenle Varanasi'den ayrıldı. Yolcular normal olarak Ganj'ın aşağısına Salla gider, Pataliputra limanına çıkarlar ve karadan Rajagriha'ya geçerler. Fakat Ganj hala tehlikeli biçimde taşkın olduğundan Varsakara karadan fille yolculuk etmemizi ısrar etti. Deniz tutması gibi tanımlanabilecek ilk bir ya da iki günden sonra insan bu tür bir yolculuğa alışmakla kalmaz, filden de vazgeçemez olur. Fillerin insanlardan daha zeki olması beni şaşırtmazdı. Bir kere kafaları bizimkilerden daha büyük, ayrıca konuşmamaları da pekala bir üstünlük göstergesi olabilir. Senenin bizim için serin sonbahar mevsimi geldiği zaman Ganj Ovası'ndaki insanlar için sıcak ve fırtınalı günler demektir. Musonlar yavaş yavaş çekildiğinden nemli hava sıcaklıkla birlikte gittikçe ağırlaşır, insan kendisini su altında yüzüyormuş gibi hissetmeye başlar. Garip tüylü ağaçlar, yaprakları arasında parlak renkli kuşların balıklar gibi fırladığı eğrelti otlarına benzer. Rajagriha yolu alışılmadık biçimde kötüdür. Aynı düşünceyi Varsakara'ya söylediğimde şaşırdı. "Bu bizim en iyi yollarımızdan biri Sayın Elçi," dedi ve sonra güldü. Bir tükürük serpintisi yüzümü yaladı geçti. Yol daha iyi olsaydı üzerimize her gün bir sürü ordu yürürdü. Bu en hafif deyimiyle esrarlıydı. Magadha Hindistan'daki en güçlü devlet olduğundan ona karşı yürümeye cesaret edecek bir ordu yoktur. Tabii ki Mavi İnci Dara'ya ince bir imada bulunuyordu. Söylediklerini anlamakta çoğu zaman güçlük çeksem de onu genel olarak anlamakta hiç zorlanmıyordum. Varsakara müthiş ihtirasları olan merhametsiz bir adamdı. Magadha'nın gücünü artırmak için her şeyi yapabilirdi. Fakat bütün bunlara zamanla değineceğim. Sözde büyük ovadaki toprağın zenginliği beni çok etkiledi. Burada senede iki mahsul alınmaktadır. Biri katlanılabilir tek mevsim olan kışın, ikincisi ise yaz gün dönümünde. Yaz hasadından hemen sonra pirinç ve dara ekilir. Bu tahıllara ayrılmış tarlalar bana düz yer üzerine atılmış yeşil sarı halılar gibi görünüyordu. İnsanların karnı çok fazla çaba harcamadan doyar. Aslında geniş kentsel alanları besleme şeklindeki karmaşık görev olmasa Hint köylüsü çalışmadan da yaşayabilirdi. Ağaçlardan toplanan meyveler ve cevizler, su tavukları, evcil tavuklar, binbir çeşit nehir balığı bol miktarda bedava yiyecek imkanı sağlamaktadır. Fakat şehirler ince bir tarım işçiliğini gerekli kılmaktadır. Sonuçta Ari Fatihlerin muazzam sığır çobanlarının sayısı otlaklar ekim alanlarına dönüştükçe azalmaktadır. Nitekim son zamanlarda insanların yaşam tarzlarının değişimi hakkında hatırı sayılır bir tartışma yapılmaktadır. İneği olmadan bir Ari nedir ki diye sormaktadır Brahmanlar. Tabii ki buna bir cevap beklemezler. Varanasi'nin hemen doğusundaki ormanı geçer geçmez karşınıza birçok köy çıkar. Her yerleşim birimi seyrek kazıklarla yapılmış setlerle çevrilir. Bu setler bir orduya karşı değil, kaplan ve diğer vahşi hayvanların sığır ve çocukları kaçırmasını engellemek için yapılmıştır. Bu dağınık cemaatlerin her birinin merkezinde yolcuların ücretsiz kalabildiği ve bedavaya yakın bir ücretle yemek alabildiği bir dinlenme evi bulunmaktadır. Çoğu Hintli çiftçinin hür insanlar olduğunu ve her köyün kendi seçilmiş meclisi bulunduğunu öğrenmek beni şaşırttı. Efendileri kim olursa olsun ona vergi ödemekle yükümlü olmalarına rağmen çoğu zaman barış içinde yaşarlar. Bu Hint kırsalındaki yüksek tahıl üretimini de açıklar. Yeryüzündeki bütün toprakların sahiplerinin de bildiği gibi ücretli bir çiftçi ya da köle işlediği toprağın sahibi olan hür bir adamın ürettiğinin yarım misli daha fazlasını üretmektedir. Hiç şüphesiz Hint köy sistemi insanoğlunun ilk zamanlarından kalmadır. Varanasi'den Rajagriha'ya varmamız 2 haftamızı aldı. Yavaşça ilerliyorduk. Sıcaklık dışında yolculuğun rahat olduğunu söyleyebilirim. Her gece Mabeyinci ve benim için özenle hazırlanmış çadırlar kuruluyordu. Caraka benimle aynı çadırı paylaşırken elçilik heyetinin geri kalan kısmı ya en yakın köyün konuk evinde ya da yıldızların altında uyuyordu. Uyuyan insanların kanını emerek beslenen böcekleri kovmak için her gece öldürücü bir buhur yakıyordum. Fakat Hint yılanları da başka bir problemdi. Ne buhur ne de dua onları kovmaya yetmediği için Varsakara yılanla beslenen küçük kürklü bir hayvan olan firavun faresi bulundurmama izin verdi. Bir firavun faresini yatağınızın yanına zincirlediğinizde hiçbir yılan uykunuzu bölemez. Akşamları sakin geçiyordu. Caraka ve ben gün boyunca işittiklerimiz ve gördüklerimiz hakkında notlar alıyorduk. Ayrıca yeni bir harita çizimi işini de yürütüyorduk. Çünkü Skylark'ın haritası kıyı kesimlerini iyi gösteriyordu göstermesine ama iç kesimleri gösteren kısımları yanlıştı. Sonra bir kere daha çadırlar kuruluyordu. Ben genellikle varsa karayla yemek yiyordum. O da beni, en az benim onu merak ettiğim kadar merak ediyordu. Birbirimize çok sayıda zorunlu yalanlar söylememize rağmen daha yeni içine girmeye başladım. Egzotik dünya hakkında ondan epey bilgi toplayabildim. Bir ölçüde Yunan sedirlerine benzeyen divanlara uzanıyorduk. Fakat bu divanların içi doldurulup üzeri kumaşla kaplanmış, üzerlerine yastıklar atılmıştı. Her divanın arkasında vazgeçilmez tükürük hokkası vardı. Hintliler daima bir tür uyuşturucu yaprak çiğnerler. Hint yemekleri Lidyalılarınkinden pek farklı değildir. Safran ve biberli salça tozu denilen acı bir baharat karışımı çok kullanılır. Yemeklik yağ olarak zenginler kaynamış tereyağı kullanırlar. Bu yağ sıcak havada bile uzun süre bozulmaz. Sonunda ben de kaynamış tereyağına alıştım. Bu yağla kızartılmayan şeyler onun içine daldırılır. Ben fakir Hintlilerin kullandığı yağı tercih ediyordum. Susamdan yapılan bu yağ kaynatılmış tereyağından daha hafiftir, ayrıca tadı da daha kötü değildir. Zeytinyağı Atinalılar için neyse, buradaki geniş halk kitleleri için de susam yağı aynı şeydir. Fakat kraliyet ve zengin sofralarında sadece kaynatılmış tereyağı bulunduğundan ve ben de önüme ne getirilirse iştahla yediğimden hayatımda ilk ve son defa bir harem ağası kadar şişmanladım. Bu arada şişmanlık Hintlilerce her iki cinsiyet açısından da beğenilen bir durumdur. Hiçbir kadın aşırı şişmanlayamasa da küremsi ölçülerde şişman bir prens Tanrı'nın lütfuna ulaşmış ve çok mutlu sayılır. Fakat mabeyincinin kendisi az yiyordu. Öte yandan damatılmış şeker kamışından yapılma çok güçlü bir içkiye aşırı düşkündü. Ben de sevmeye başlamıştım bu içkiyi. Fakat başkalarının yanında çok fazla içmemeye özen gösteriyorduk. Varsa Kara da bana, benim ona yaklaştığım kadar şüpheyle yaklaşıyordu. Birbirimize Hint tarzında aşırı derecede pohpohladığımızdan her ikimiz de diğerimizin ihtiyatlı bir hareket yapmasını bekliyorduk. Bunu yapan hiçbir zaman ben olmadım. Çadırda yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum. Aşırı derecede ağır bir akşam yemeğinden sonra bir hizmetçi kızın toprak kadehlerimize boşalttığı şeker kamışı şarabını içmeyi sürdürdük. Yarı uyur haldeydim. O da, fakat atın daha ne kadar dolaşacağı sanılıyor diye sorduğumu hatırlıyorum. Bir ara. Bahara kadar, yaklaşık 5 ya da 6 ay daha. Pers ülkesinde de benzer törenleriniz var mıdır? Hayır. Fakat atlar özellikle krallarımıza kurban edilir. Senede bir defa rahiplerimiz Büyük Kral Cyrus'un mezarı başında at kurban ederler. Hintlilerin at kurbanı benim üzerimde oldukça büyük bir etki bıraktı. Her şeyden önce sadece bir atın bir başka ülkenin topraklarında otlamayı seçmesi, dolayısıyla savaş etmenin garipliği şaşkına çevirmişti beni. Tabii ki bir zamanlar bir Yunan kabile şefinin karısı, Troyalı bir delikanlı ile kaçtığı için Yunanların Troya'ya saldırını anlatan Homeros'un sonu gelmez mısralarını da dinlemiştim. Orası şimdi dünyanın bize ait olan kısmında Sigeum ismi taşıyor. Hem Yunanları hem de Sigeum'u bilen birisi için Yunanların daima Karadeniz'e girmek ve ötesindeki zengin toprakları kontrol etmek istediği açıktır. Fakat buraları kontrol etmek için önce Sigeum'a almaları gerekmektedir. Bu son zamanlarda Perikles'in de hayali haline geldi. Ona şans diliyorum. Buna ihtiyacı olacak. Bu arada Perikles'in karısı Sigeum'du yaşlı Hippias'ın oğluyla kaçarsa bu Yunanlar için yeterli bir savaş sebebi sayılacak ve sen Demokrit sonucu mısralarında kutlayabileceksin. Biz Persler diğer halklardan daha dürüstüz. Öncekinden daha zengin ve daha güvende olmak için bir imparatorluk yarattığımızı açıkça kabul ediyoruz. Ayrıca komşu ülkeleri ele geçirmemiş olsaydık onlar bizim ülkemizi işgal edeceklerdi. Dünyanın kanunu bu. Homeros'un Hint Brahmanlarının Ari geçmişlerinin kahramanları için söylediği şarkılara benzer tarzda övdüğü Ari kabilelerin kanunu da açıkça budur. Bu arada Rama isimli genç bir kral hakkındaki veda öyküsü şimdiye kadar yazılan en uzun ilahidir. Zeki bir Brahmanın her satırı ezberlemesinin en az 10 yılını aldığı söylenmektedir. Bu ilahi bir ya da iki gün dinledikten sonra öykünün Homeros'un hikayesinden de sıkıcı olduğunu söylenebileceğini düşünüyorum. Bu iki eski ağrı hikayesi hakkındaki tek ilginç şey, tanrıların eşsiz kahramanlardan başka bir şey olmadığıdır. Hiçbir hikayede gerçek bir uluhiyet hissi yoktur. Ağrı tanrıları sıradan erkek ve kadınlara benzer. Tek farkları ölümsüz olmalarıdır. Ayrıca genellikle insanların zararına, dalmış oldukları zevkleri de abartmışlardır. Demokrit bana zeki Yunanların Homeros'un hikayelerini ciddiye almadıklarını söyledi. Olabilir. Fakat Akropolis üzerinde hemen arkamızda yapılmakta olan ve Athena'ya ithaf edilen muazzam tapınak sadece halk tarafından değil, onun adını alan şehrin yöneticileri tarafından da ciddiye alınan bir tanrıçanın inanılmaz derecede pahalı bir hatırasıdır. Ayrıca Homeros'un tanrılarını en azından açıktan alay almak ya da inkar etmek Athena'da hala büyük bir suçtur. Benim zamanımdaki Hintliler Yunanlardan daha bilgeydi. Belki de hala öyledirler. Onlara göre tanrılar sizin algılamanıza bağlı olarak vardırlar ya da yokturlar. Dinsizlik kavramı Hintliler için oldukça yabancıdır. Ari kralları, Ari kabilelerinin tanrılarını açıktan alaya alan ateistlerle konuşmaktan zevk almakla kalmayıp, geniş halk kitlelerinin Arilerden önceki yerel tanrılarını yasak ilan etmeyi de düşünmezlerdi. Büyük babamın Hindistan'daki Ari tanrılarını şeytan ilan etme girişimi, anlamsız bir uygulama sıfatıyla Hindistan Arilerini pek de dinsizlik işareti olarak etkilemedi. Brahma ve Varuna gibi isimler altında bilge tanrı fikri her yerde egemendir. O halde diye sorarlar bana, neden daha küçük tanrıları reddedelim? Buna karşın Zerdüşt'ün buyruklarını tekrarladım. Kişi kendini arındırmalı, şeytanları reddetmeli, tüm insanları hakikate döndürmeli. Ben tek bir kişiyi bile öldürmedim. Fakat o zamanki görevim politikti. Varsakara at kurbanının ne zaman, nasıl ya da niçin başladığını bilmiyordu. Çok eski, çok kutsal dedi sadece. Aslında taç giyme merasiminden sonra bir kralın hayatındaki en önemli törendir bu diye de ekledi. Çünkü ülkesine yeni yerler ekler değil mi? Varsakara evet anlamında başını salladı. Tanrı'nın lütfunu daha iyi ne gösterebilir ki? At Varanasi'ye girseydi, kralımız gerçek anlamda yüceltilmiş olurdu. Fakat, diye yarıda kesti Varsakara ve iç çekti. Saygısızlık etmek istemiyorum ama dedim, güçlü şarap dilimi çözmüştü sanki, atı izleyen şu savaşçılar onun yolunu belirleyemezler mi? Varsakara gülümsediğinde biber rengi almış dişlerinden kan damlıyormuş gibi göründü. Atın kader dışında herhangi başka bir şey tarafından yönlendirildiği ima etmek bile hoş görünmez ve dini inançlara saygısızlıktır. Ancak bu kısmen doğrudur. At sadece bir noktaya kadar kurnazca yönlendirilebilir. Şehirler atları korkuttuğu için atı şehrin etrafında dolaşmaya sevk ederiz. Bu bizim için yeterlidir. Şehrin çevresini kontrol ettiğinizde o yer sizin olur. Doğal olarak askerlerimiz sonra onların askerlerini bozguna uğratmak zorunda kalacaktır. Fakat bu kısım bizim için basittir. Kosala dağılmakta ve bizler kolaylıkla... Fakat at güneye yöneldi. Şimdi tek ümidimiz Kuzeydoğu Ganja, diğer taraftaki cumhuriyetlere dönmesi. Gerçek tehlikenin olduğu yer buraları. Cumhuriyetler mi? Varsakara yeniden kırmızı dişlerini gösterdi. Fakat gülümseyerek değil. 9 cumhuriyet var. Kuzey dağlarındaki Şakya Cumhuriyeti'nden Ganj'ın hemen karşısındaki Lichavi Cumhuriyeti'ne kadar bütün bu 9 cumhuriyet onulmaz bir Magadha düşmanlığıyla birleşiyor. 9 küçük cumhuriyet nasıl oluyor da böyle büyük bir krallık için tehdit olabiliyor? Şu anda Magadha kadar güçlü olabilecek bir federasyon kuruyorlar. Geçen yıl genel bir Sangba içtiler. Bu sözcüğün en iyi çevresinin meclis olduğunu sanıyorum. Fakat Athena Meclisi asilleri olduğu kadar sıradan halk kitlelerine de açık olmakla beraber Hint Cumhuriyetler Sangbası 9 cumhuriyetin her birinden gelen temsilcilerden oluşur. Daha sonra da görülebileceği gibi sadece 5 cumhuriyet federasyona katıldı. Bunlar Magadha'ya en yakın ve dolayısıyla Kral Bimbisara ve Mabeyincisi Varsakara'dan en çok korkan cumhuriyetlerdi. Korkmakta da gerçekten haklıydılar. Bu cumhuriyetlerin Magadha ile olan ilişkisi İyonyalı Yunan şehirlerinin Pers İmparatorluğu ile olan ilişkilerine benziyordu. Tek fark Anadolu'daki Yunan şehirlerinin Dara'nın zamanında cumhuriyet değil tiranlık olmasıydı. Öyle bile olsa benzetmenin yerinde olduğunu düşünüyordum. Onu ben yaptım çünkü. Hiçbir cumhuriyetin halkın rağbet ettiği bir krallığa karşı duramadığına şahit olmuşuzdur. Yunanları göz önüne alın. Aylılar da desen fark etmezdi. Varsakara, Pers ülkesinin ne ve nerede olduğu hakkında belli bir fikir sahibiydi. Mısır ve Babil ile ilgili bir şeyler de biliyordu. Aksi takdirde Batı onun için var olmazdı. Ona iki Yunan'ın ortak bir politika üzerinde uzun bir süre anlaşamayacağını anlatmaya çalıştım. Bu ülkeler halk meclisleri tarafından yönetilmez. Bu biz gelmeden çok önce sona erdi. Hayır, bu cumhuriyetler soylu ailelerin başlarından oluşan meclisler ya da konseyler tarafından yönetilir. Bizim cumhuriyet ismini verdiğimiz şey, burada oligarşi anlamına gelen Hintçe bir sözcük kullandı. Daha sonra öğrendim ki gönderme yaptığı eski kabile meclisleri Arilerden önce değildi. Bilakis gerçek Ari kabile sisteminin parçalarıydı. Serbest mecliste liderler seçiliyordu. Fakat meclisler her yerde olduğu gibi yavaş yavaş kaybolur ve yerini babadan oğula geçen krallık alır. Bu cumhuriyetlerden korkmamamız gerektiği konusunda haklısın. Fakat federasyon gerçek bir tehlike demektir. Ayrıca bizi onların güney sınırından ayıran tek şey Ganj Nehri. Kosova'ya ne demeli? Hint coğrafyası hakkındaki bilgim hiçbir zaman tam olmasa da zihnimde dünyanın tamamıyla belirsiz olmayan bu kısmının bir resmi vardı. Kafamda kuzeye doğru uzanan yüksek dağları tasavvur edebiliyordum. Bu dağlar sanki birisi onları ölçmüş ya da bu geniş yeryüzü üzerindeki tüm dağları görmüş gibi dünyadaki en yüksek dağlar olarak kabul edilir. Fakat Himalayalar gerçekten de etkileyiciydi. Özellikle de alçağındaki düz Ganj Ovası'ndan bakıldığında. Bu dağlar Ari tanrılarının evi, daha da önemlisi Ganj Nehri'nin kaynağıdır. Himalayaların eteğinde 9 küçük cumhuriyet bulunur. Bunlar batıdaki Rapti Nehri ile Himalayaların sık ağaçlıklı doğu etekleri arasındaki verimli vadide kurulmuştur. Gandak Nehri şu ya da bu şekilde bu geniş alanın merkezinden geçer ve Magadha'nın kuzey sınırında Ganj Nehri'ne katılır. Hindistan ticaret yollarının en önemlisi uzak doğu limanı Tamralipti'de başlar ve Taksila Pers ülkesi ve ötesine cumhuriyetleri geçerek ulaşır. Magadha bu ticaret yolunu ele geçirmeyi her zaman istemiştir. Bu küçük cumhuriyetlerin batısında inanılmaz derecede zengin ve kalabalık bir devlet olan Kosala bulunuyordu. Ne yazık ki Kral Pasenadi zayıftı. Düzeni sağlayamıyor, kendi şehirlerinden dahi vergi toplayamıyordu. Çünkü asiller çoğu zaman ona karşı isyan halindeydi. Öyle bile olsa hem Ariler hem de Dravidyenler yeryüzünde Kosala'nın başkenti Şiravasti ile kıyaslanacak başka bir şehir daha olmadığı konusunda anlaşıyorlardı. Geçmişin birikmiş zenginliği ve Pasenadi'nin oldukça uygar doğası sayesinde büyüleyici bir yer olmuştu. Burası bir süre benim evim oldu. Eğer oğullarım yaşıyorsa hala oradadırlar. Kosala bizim için tehlikeli dedi Varsakara. Tehlikeli bir insanın gözünde bütün dünya tehlikelidir zaten. Doğal olarak federasyona karşı bu krallığı destekliyoruz. Ne var ki sonuçta devlet adamlığı eş merkezli daireler çizme sanatıdır. Hintliler egemen devletler arasındaki ilişkilerde bile karmaşık kurallar geliştirmişti. Bir komşu her zaman düşmandır. Eşyanın doğası budur. Bu nedenle komşunun ötesindeki ülkeyle ittifak arayışına girmek gerekir. Bu nedenle biz bir sonraki eş merkezli daire olan Gandhara'ya bakıyoruz ve de Pers ülkesine. Yine o kırmızı dişleri gösteren gülümseyiş belirdi dudaklarında kısa bir süre. Her yerde ajanlarımız ya da taraftarlarımız var. Fakat federasyon bizden çok daha usta bu konuda. Magadha'nın sızmadıkları tek bir köşesi bile yok. Casuslar mı? Daha da kötü. Fakat bunu siz de bilirsiniz. Düşmanlarımızla ilişki içerisindesiniz Sayın Elçi. Kalbim düzensiz atmaya başlamıştı. Magadha'nın düşmanlarıyla bilerek herhangi bir ilişkiye girmiş değilim Sayın Mabeyince. Emin ki bunun farkında değildiniz. Fakat buna rağmen düşmanlarımızla birliktesiniz. Onlar casuslardan da kötüler. Zira bizi Kosova'ya yaptıkları gibi yabancı fikirlerle zayıflatmak istiyorlar. Meselenin özünü anlamıştım. Caynacıları mı kastediyorsunuz? Evet. Budistleri de ve tabii ki Gosala'nın takipçilerini. Mahavira ve Buda olacak bu adamların Ari olmadıkları dikkatinizi çekmiş olmalı. Hepsinden de kötüsü cumhuriyetlerden olmaları. Fakat kralınızın Buda'nın hamisi olduğunu sanıyordum. Varsakara baş parmağı ve işaret parmağını kullanarak sümkürdü. Genel konuşursak Hintliler de bizim kadar ince insanlardır. Fakat onlar herkesin önünde sümkürür. Bu insanların istedikleri gibi gelip gitmelerine izin vermek bizim politikamızdır. Fakat onları yakından izliyoruz ve sanıyorum ki kralımız kısa bir süre sonra onları Magadha'nın düşmanları olarak görmeye başlayacak. Gosala'yı ve ipini, Mahavira'yı ve çevresindeki dünyadan ne kadar uzak olduğunu düşündüm. Bu zahitlerin krallıkların yükselişi ya da çöküşüyle en küçük bir ilgilerinin olduğunu sanmıyorum. Öyle görünmeye çalışıyorlar. Fakat caynacılar olmasaydı Varanasi şimdi bize ait bir şehirdi. Biber yaprağı çiğnemek duyuları aynen Bahama gibi bozmaktadır. Çok sık alındığında rüya ile uyanıklık arasındaki duvarı kaldırır. Zerdüşt'ün Bahama kullanımı ile ilgili bu kadar katı kurallar koyma nedeni bu olsa gerek. Biber yaprağı çiğnemek uzun vadede aynı etkiye sahiptir ve o akşam varsa Kara'nın aklının çok tehlikeli biçimde bozulduğuna karar verdim. Tehlikeli diyorum çünkü çevredeki gerçek nesneleri görüşü ne kadar bozulmuş da olsa kendini çok mantıklı bir şekilde ifade edebiliyordu. At yaban geyiği korusuna girdiği zaman şehre açılan kapıya doğru emin adımlarla yürüdü, biliyorum. Ajanlarım oradaydı çünkü. Aniden anadan üryan iki caynacı kapıdan fırladı. At ürktü ve aksi yöne kaçtı. Caynacıların orada belirmesinin tesadüf olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Tesadüf mü? Tabii ki hayır. Federasyon Varanasi'nin elimize geçmesini istemiyor. Mahavira da Lichavi Cumhuriyeti'nin başkentinde doğdu. Ama başka fırsatlar da olacak. Özellikle Pers ülkesinde yeni ve zengin bir müttefikimiz olduğu şu sıra. İttifakın şerefine içtik. Varsa Kara'nın ajanlarının, ona mahiyetimdeki coğrafyacıların kılı kırk yarar biçimde Ganj Ovası'nın haritasına çıkardığını söylememiş olduklarını ümit ettim. Hindistan'ın işgalinden başka bir şey düşünmüyordum. İneklerin hayalini kuruyordum. Persler Taksila'yı ele geçirecek, ordularımız kuzeyi üst edinerek ovanın aşağısına doğru inecekti. Kosala direnç göstermeyecek fakat Magadha savaşacaktı. Korkunç derecede zırhlı fillerle karşılaşacaktık. Pers süvarisi paniğe kapılır mıydı? Ziyanı yok. Dara'nın bir şekilde galip geleceğinden emindim. Hep öyle olmuştur. Casuslardan ve Magadha'yı tehdit eden düşmanlardan söz ederken varsa Kara'nın benim en büyük düşmanının baş casusu olduğumu fark edip etmediğini merak ettim. Sanırım etmişti. Herhalde aptal değildi. Rajagriha'da tarihin başlangıcından bu yana yerleşim olmuştur. Bunun en önemli nedeni Ganj'ın 20 mil kadar güneyinde bulunan Beştepe'nin şehri içine alarak doğal bir kale yaratmasıdır. Fakat Bimbisara'nın ilk zamanlarında şehir ovaya doğru yayılmaya başladı. Bunun üzerine kral sadece yeni şehri değil, ekim alanlarını, bahçeleri, koruları, gölleri de çevirecek ve koruyacak şekilde kabaca yontulmuş taşlardan büyük bir duvar yaptırdı. Sonuçta herhangi bir kuşatma durumunda duvarların içinde yeterince su ve yiyecek bulunuyordu. Başlangıçta bu benim canımı sıktı. Fakat sonra Caraka, ülkenin geri kalan kısmı, bedenin baştan ayrılması gibi başkentten ayrıldığında onun da teslim olmak zorunda kaldığını belirtti. Rajagriha'ya yaklaştığımızda güneş batıyordu. Yarı karanlıkta üzerlerinde nöbetçi kuleleri bulunan duvarlar düzensiz aralıklarla dizilmiş uçurumlar gibi duruyordu. Hindistan kereste ve çamur açısından çok zengin olduğu için yapılarda taş çok az kullanılır. Bu nedenle ülkede ünlü taş duvar ustası çok az sayıdadır. Önemli yapılar ya ağaçtan ya da ağaç ve kerpiç karışımından yapılır. Şehre girdiğimizde gökyüzü hala ışık doluydu. Deniz kabukları şerifimize havaya atılıyordu. Halk filleri saymazsak önemli kişiler görüleceği zaman yaptığı gibi etrafımızda toplanmıştı. Bimbisara'nın kurduğu şehir Babil'de ve terk edilmiş Harappa şehrinde çok beğendiğim aynı ızgara modelindeydi. Uzun düz bulvarlar birbirine paralel olarak uzanıyordu ve her biri şehrin bir kapısında başlıyor ve merkezi bir meydanda son buluyordu. Meydanda yolcuların belli bir ücret karşılığı konaklayıp yemek yiyebilecekleri büyük bir bina vardı. Yeni şehrin hemen arkasında beş nöbetçi tepe ve eski şehir ve aynen Sart ya da Sus'ta olduğu gibi dar sokaklar ve yollar karmaşası vardı. Elçilik, mimarı ve ben eski şehirlerin sokaklarının 90 derecelik açılarla kesişen düz caddeleri olup olmadığını tartışırdık. Ona göre eski şehirler Sart veya Sus, Ekbatana ya da Varanasi gibi çok büyümüş olan köylerden başka bir şey değildi. Sonraları kralın biri gerçekten bir şehir kurduğunda ya da onarttığında ızgara modelini kullanıyordu. Ben aynı fikirde değildim. Bana göre ilk şehirlerin hepsi ızgara modelini izliyordu. Sonunda bu şehirler yıkıldığında geniş bulvarlar kesintiye uğruyor ve atalarının yıkıntıları arasında değerli bir şekilde kurulan yeni binalar arasında yeni rüzgarlı sokaklar ortaya çıkıyordu. Ne var ki kesin cevabı hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Rajagriha'nın Yeni kısmı çok etkileyiciydi. Evlerin çoğu 5 katlıdır ve sağlam yapılıdır. Kral sıkı biçimde denetlenen çok sayıda inşaat standardı koymuştur. Krala her açıdan keskin biçimde itaat ediliyordu. Zira Magadha gizli servisi Varsakara sayesinde mükemmel çalışıyordu. Kralın ya da kral olmasa da Mavi İnci'nin bilmediği hiçbir şey yoktu. Filmin üstüne kurulmuş ikinci katların pencerelerine bakıyordum. İnce bir işçilikle oyma sanatının gösterildiği parmaklıklar arasındaki kadınlar kimse tarafından görülmeden şehir hayatını izleyebilirlerdi. Çoğu çatının üzerinde sahiplerinin sıcak gecelerde üzerinde uyuduğu havadar yazlık kısımlar bulunmaktadır. Üst katların pencerelerinin çoğunun çiçekli çalıların yetiştirildiği saksılarla dolu balkonları vardır. Gerçekten erkek ve kadınlar yolumuza çiçekler attılar. Hepsi cana yakın görünüyordu. Hava Hindistan'da hep duyduğum kokularla ağırlaşmıştı. Yasemin çiçekleri, ekşimiş kaynatılmış tereyağı, sandal ağacı ve tabii ki sadece insanın değil şehrin kendisinin de çürüme kokusu. Ahşap yapıların ömrü yağmurun sel gibi aktığı ülkelerde kısa olmaktadır. Kraliyet Sarayı kaldırımsız büyük bir meydanın ortasında yer almaktadır. Burada hiçbir anıt da bulunmamaktadır. Bunun nedeni sanırım şehrin çok yeni olması olsa gerek. Oldukça garip olarak Rajagriha'da hiç pasajda bulunmaz. İnsanın ya yağmurlarla sırılsıklam olduğu ya da güneş tarafından kavrulduğu bir iklimde pasaj bir gerekliliktir. Fakat bu Magadha'da bilinmemektedir. Yerliler işlerini bulvarların bir kenarındaki parlak renkli tentelerin altında ya da yakıcı parlak güneşte yürümekten hoşnut görülmektedir. Şehir sakinlerin çoğu kara tenlidir. Bazılarının teni ise mavi siyahtır. Kral Bimbisara'nın 4 katlı sarayı taş temeli dışında ahşap yapılıdır. Ekbatana'da iç sıkıcı sedir ağacından yapılmış Met Sarayı'nın aksine Bimbisara'nın zarif yapısı, maun, Hint meşesi ve ipek ağacının da içinde bulunduğu her türden cilalı ağacı içinde bulundurur. Birçok odanın duvarları sedef kakmalıdır yahut işlemeli fil dişi plakalarla süslenmiştir. Sarayın her bölümünün kendi özel kokusu vardır. Bunun nedeni özenle seçilmiş kokulu ağaçların buhur ve çiçekli bitkilerle birliktelik oluşturmasıdır. Kubbeli tavanları sarayın içerisini en sıcak günlerde bile makul ölçüde serin tutmaktadır. Saray 4 iç avlunun çevresine kurulmuştur. Bunlardan ikisi harem kadınlarına tahsis edilmiştir. Birisi ise saray eşrafı tarafından kullanılmaktadır. Kralın özel avlusu ağaçlarla, çiçeklerle ve çeşmelerle doludur. Kralın avlusuna bakan kendi odasındakilerin dışındaki tüm pencereler kapalı olduğundan bahçesinde yürürken kimse onu gözetleyemez. Bu en azından teorik olarak böyledir. Kısa bir süre sonra öğrendim ki gizli servis kralı sürekli olarak izleyebileceği delikler açmış. Bu kadar entrikayla dolu bir sarayda hiç bulunmadım. Üstelik Sus'ta sonuna kadar Xerxes'le beraberdim. Caraka ile birlikte sarayın ikinci katındaki prens odalarından birine yerleştik. Bu büyük bir onurdu veya herkes öyle söylüyordu. Mahiyetimize 6 oda verilmişti. Bu odalar bir taraftan soyluların avlusunu, diğer taraftan ise şehir meydanını görüyordu. Elçilik heyetinin geri kalan kısmı yakınlarda bir eve yerleştirilmişti. Adamlarıma ülkenin casus kaynadığı ve konuştuklarının onlar tarafından dinlenebileceği uyarısında bulundum. Ayrıca dinleyicinin Pers dilini bilmediğini de varsaymamalıydılar. Bu arada Magadha'nın gerçek askeri kaynaklarını bulacaklardı. Gerçek diyorum çünkü askeri gücünü ve zenginliğini bu kadar yanlış ifade eden bir devlet daha bilmiyorum. Öyle ki devlet zamanla kendisini aldatmakla bitip gidecektir. Burada yani Atina'da gün geçmiyor ki 2 ya da 3 bin yoksa 100 müydü? Yunan'ın 2 ya da 3 milyonluk bir Pers ordusunu ya da donanmasını nasıl bozguna uğrattığı anlatılmasın. Yunanlar bu savaşları o kadar yanlış anlatıyorlardı ki sonunda kendi kafaları karıştı. Bu her zaman büyük bir yanlıştır. Eğer doğru saymayı bilmiyorsanız, pazara ya da savaşa çıkmazsanız daha iyi olur. 17. ayrımın sonu, sayfa 265.